evet, yan tarafında.
Deprem özel yayınına hoş geldiniz. Kahramanmaraş merkezi depremin 3. günündeyiz. Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de. Önce Pazarcık ilçesinde meydana geldi. 7.7 ile sallandı Türkiye. 10 ilde etkili oldu. 9 saat arayla sallandı Türkiye. Yani Türkiye zor günlerden geçiyor. Binlerce ölü var. Binlerce yaralı var. Hala enkazdan çıkan vatandaşlar var. Durum böyle olunca da kayıp sayıları ile birlikte üzüntüler, endişeler, kaygılar da artıyor. Kelimelerin bittiği noktadayız. Geçmiş olsun demekten başka bir şey de elimizden gelmiyor. Şimdi durumu uzmanlarla konuşacağız. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki yayınımızda. Nasuh Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Hocam hızlıca ben size sormak istiyorum. Bugünkü çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Yeni yeni insanlar enkazdan çıkarılıyor. Geç mi kalındı? Şu an Türkiye afet yönetiminde ne durumda sizce?
Valla şu anda gerçekten çok ciddi sayıda arama kurtarmacı bölgede, taze kuvvetler, yeni gelen ekipler, son derece motive ekipler bölgede, yurt içinden ve yurt dışından gelen dün ulaşmaya başladılar. İlk gün tabii çok zor oldu, ulaşamadılar. Trafikte, yollarda kaldı herkes. Ama ikinci günden itibaren çok sayıda ekip, kurtarma ekibi bölgeye ulaştı. Yabancılar da ulaşmaya başladılar ve ulaştılar. O yüzden şu anda sürekli televizyonlarda gördüğünüz gibi hep kurtarılan hayatları görüyoruz. Çok sayıda insanın bugün ve yarın çıkartılmaya devam edeceğini söyleyebilirim. Ama tabii ki cenaze sayıları da artıyor bir taraftan. Çünkü artık enkazın içinde cenazelere de ulaşılmaya başlandı. Yani çok hummalı, kahramanca bir mücadele veriliyor bütün o ağır şartlara rağmen.
Peki sizin duyum aldığınız ulaşılamayan yerler var mı?
Valla sosyal medyada o kadar çok yer, o kadar çok ihbar, o kadar çok insan ya buraya kimse gelmedi hadi gelin diye konuşuyor ki var yani var bir sürü yer görüyorum ben de. Bilmiyorum ama hangisi doğru hangisi yanlış. Ama giderek ulaşılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok sayıda ekip geldi.
Belediyelerin ve vatandaşların bölgeye yoğun bir desteği var. Bunlar yeterli mi? Ne yapılması gerekiyor?
Ya yani şu anda tabii herkes artık bu saatten sonra elinden geleni yapıyor, bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Ama hava ulaşımı tabii burada en önemli konu. Karayoluyla çünkü ancak bir yere kadar hareket edebiliyorsunuz ve çok çok kısıtlı trafik sıkıştığı zaman yollar bozuldu ya da işte yollar ulaşılmaz, kullanılmaz hale geldiği andan itibaren iş çok zorlaşıyor. Şu anda yapılıyor yani şu anda yapılması gereken yapılıyor aslına bakarsanız. Herkes sahada sonuç olarak yani silahlı kuvvetler de sahada. İşte AFAD zaten sahada, gönüllüler sahada, belediyeler özellikle büyükşehir belediyeleri paylaştırıldılar. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hatay'da, diğer belediyeler başka yerlerde çalışıyorlar. Yani şu anda sistem normale döndü, çalışıyor, işliyor.
Siz 99 depreminde AKUT'un başındaki isimdiniz. AKUT Başkanı olarak sahada görev almıştınız. O günlerle bugünleri karşılaştırdığınızda nasıl farklar söz konusu?
O daha kolaydı. 17 Ağustos bundan daha az büyüklükte şiddette bir depremdi. Daha az alanı etkiledi. Bu deprem zaten bu bir depremler ve deprem fırtınası. İki tane 17 Ağustos'tan daha büyük deprem 8-10 saat arayla işte 100 kilometre mesafede aynı bölgede meydana geldi ki bunun örneği dünyada 3 taneymiş. Ben de yeni öğrendim. Gerçekten çok çok yıkıcı bir depremle karşı karşıya kaldık. Hem aletsel büyüklükler hem de koşulların kış olması.
Oradaki duruma karşı öngörünüz nedir? İnsanların bulundukları enkazdan sağ çıkabilmesi için daha ne kadar zamanları var?
Şimdi kış koşulları olması, havanın soğuk olması, hipotermi riski ve gecenin tabii ki havanın aşırı derecede ısının düşmesi riski arttırıyor. Özellikle enkaz altında kalan insanlar için zamanı aleyhlerine işletiyor. Ama sonuçta arama kurtarma konuları daha günlerce devam eder. Giderek azalır tabii ki kurtarılan insan sayısı ama bugün ve yarın çok sayıda insanın kurtarılacağını, dolayısıyla bugün ve yarın çok hızlı bir şekilde çalışılmaya devam edileceğini söyleyebilirim. Diğer günler de edecek ama sonuç bugün ve yarın çok alınır.
Türkiye'nin deprem geçmişine baktığımızda ileriki dönemlerde daha organize olabilmek için nasıl önlemler alınmalı?
Ben inanıyorum ki Türk milleti artık alması gereken dersi alacak. 17 Ağustos'ta alamadığı, aldığı ama kısmen aldığı dersi bu sefer pekiştirecek ve biz bundan sonra Türkiye'deki bütün yapı stoklarının depreme dayanıklı olmasını sağlayacağız. Sağlamak zorundayız artık gördük çünkü gerçekten burada 17 Ağustos'tan daha büyük bir trajediyle karşılaştık. Bunun muhakkak ki toplumda da, siyasette de, herkesin aklında da, zihin haritasında da, afetlere bakışında da çok önemli değişimlere yol açacak ve biz bu yaşadığımız çok büyük acılardan dersler çıkartmayı bu sefer başaracağız diye ümit ediyorum.
O zaman deprem değil yapı öldürür diyebiliriz.
Evet, maalesef, maalesef. Tabii burada şunu da teslim etmek gerekir. Bu deprem normal bir deprem değil. Bu yaşadığımız bir afet de değil. Bu bir felaket. Böylesi bir yıkımla kimse başa çıkamaz. İşte iş böylesi bir yıkıma yol açmamak. O yüzden herkesin, yetkililerin, uzmanların bir araya gelip uzmanlıklarını birleştirip bundan sonra nasıl biz benzer bir felakette karşı karşıya kalmayızın çözümünü bulacaklarına inanıyorum.
Dünyanın dört bir yanından gelen desteği nasıl değerlendiriyorsunuz? Arama kurtarma anlamında çok yoğun bir destek var bölgeye.
Evet, yani hakikaten biz zamanında dünyaya sahip çıktık. Akut biliyorsunuz ilk defa yurt dışına kurtarma ekibi gönderen takımdı. Yunanistan'a, işte Atina'ya, Tayvan'a, Haiti'ye, Nepal'e, İran'a, Pakistan'a, Hindistan'a gibi. Biz dünyaya sahip çıktık zamanında. Şimdi de dünya bize sahip çıkıyor.
Hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Tekrar geçmiş olsun. İstanbul dedik. İstanbul depreminin kitabını yazan biriyle konuşacağız şimdi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan yayınımızda. Uzmanlar o noktaları işaret ediyordu, uyarılar yapıyordu ama Kahramanmaraş'ta bu şiddette ve bu yıkımda üstelik de 9 saat arayla iki deprem birden beklenen bir şey miydi?
Hayır, beklemiyorum.
Sizin şöyle bir açıklamanız var. 330 kilometre boyunca yerin kükreyişi bitmedi. Yoğun sarsıntılar gittikçe küçülerek 3-4 ay sürecek. 3-4 yılda dinginliğe erişecek dediniz. Bu bölgelerde tekrar yıkımlar olacağı anlamına mı geliyor bu?
Yok, hayır. Yani artçı depremler daha küçük olur ama artçı depremler eğer 6-10'da 6-6,5 olursa aşırı yorgun yapılar göçebilir.
Göçüklerin %20'si yerden, %80'i yapısal eksikliklerden dolayı oluyor dediniz. Ben de bu cümlenize binaen soruyorum. Japonya'da 9 şiddetinde depremler yaşanıyor. İnsanlar binayı terk etme gereği bile duymuyor. Tesadüfen bir ya da iki kişi ölüyor. Yani şunu diyebilir miyiz? Deprem değil, yanlış yapılar öldürür.
Öyle yanlış yer seçimi ve yapı malzemelerinin doğru seçilmemesi, yapı statiğinin iyi yapılmaması, yapılarda yapı denetim kuruluşlarının düzgün ve yönetmeliğe uygun çalışmamalarından kaynaklanıyor. Diğer türlü deprem teknolojileri ve deprem bilgileri konusunda Türkiye'nin herhangi bir eksikliği yok. Yani bu bir töre sorunu. Yani bir ahlaki bir soru.
Türkiye'de yakın gelecekte öngördüğünüz, uyarmak istediğiniz iller var mı?
Türkiye'nin deprem konusunda en çekinceli yeri kuşkusuz ki Çukurova ve Çukurova çevresindeki iller. Efendim Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Reşadiye, Niksar, Gölcük ve Kuzey Marmara, Tekirdağ. Türkiye zaten deprem ülkesi. Türkiye'nin kentleri deprem bölgesinde yerleşmiştir. Çünkü deprem olan yerlerde ova ve düzlük olur. O nedenle gerek Batı Anadolu, gerek Kuzey Anadolu, gerekse Doğu Anadolu'da bütün kentler deprem bölgesinde. Deprem bölgesinde olmayan yerler Konya, Karaman, Nevşehir, Niğde, Ankara, Karadeniz kıyıları, Antalya, Mersin, Kilis, Urfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır. Bunlar deprem bölgesinde değil.
İstanbul depremini kaleme alan bir deprem uzmanı olarak 2045 yılına kadar İstanbul'da deprem beklemediğinizi söylediniz. Bu tarihe kadar İstanbul güvenilir bölge mi?
Evet, bana göre evet.
Peki olası bir İstanbul depreminde en çok etkilenen ilçeler hangileri olur?
Avrupa yakası %65 oranında etkilenecek. Asya yakası %35. Avrupa yakasında Suriçi, Fatih en çok etkilenecek ilçe orası. Bakırköy, Güneşli, Bahçeli Evler, 500 Evler, Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt, efendim Beylikdüzü. Buraları depremden en çok etkilenecek yerler.
İstanbul'un deprem açısından en güvenilir ilçesi hangisi?
Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş'ın dere yatakları dışındaki yerler.
Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla gelen bu iki depremi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yaklaşık iki depremden çıkan enerji 600 atom bombası düzeyinde. Bu büyük bir felaket, olağanüstü bir deprem. Daha önce Türkiye böyle bir deneyim yaşamadı. Dolayısıyla Doğu Anadolu kırığının batı kesimi yaklaşık 5 metre Akdeniz'e doğru kaydı. Büyük bir felaket. 330 kilometre boyunca 10 tane il etkilendi. Yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bir yer ve 4 milyon tane ev etkilendi. Türkiye bu hem sosyal olarak hem sağlık olarak hem de akçalı olarak çok kötü etkileyecektir. Yani Türkiye'nin kalkınma hızını 1-2 puan düşürecektir o deprem. Sanki Avrupa'da bir Romanya, Bulgaristan, bir Yunanistan kuruyormuşçasına, bir Arnavutluk, bir Bosna Hersek kuruyormuşçasına, sanki bir devlet kuruyormuşçasına bu bölgedeki yapıların tamamını yeniden yapacaktır hemen. Çok zor bir durum yani. Türkiye çok büyük darbe vurmuştur.
Peki bu sorun nasıl aşılır?
Ahlaklı olarak, yani mühendislik ahlakı olacak. Türkiye ipini koparmış bir ülke. Yani gerek yönetim olarak gerek halk olarak ipi kopmuş bir ülke burası. Herkes ipi kopmuş gibi davranıyor zaten.
Türkiye'nin yasa boğulduğu şu günlerde biz de konuyu uzmanlara sorduk. Çok değerli konukları ağırladık. Deprem özel yayınının da sonuna geldik. Hoşçakalın.